Word Bits'in 12. bölümüne hoş geldiniz. Evet, 12. bölüm oldu. Bu ne demek oluyor? Yani yayınlarımızın 3. ayını tamamlamış olduk. Bu zamana kadar bizi takip ettiğiniz için, yayınlarımızı dinlediğiniz için hepinize gönülden çok teşekkür ederiz. Umarım bizler kadar keyif alıyorsunuzdur. Bu hafta yine güzel haberler aldığımız, önemli bilgilerin paylaşıldığı bir hafta oldu teknoloji dünyasında. Dilerseniz hemen teknoloji haberlerinden başlayalım. Hatta bir Türk vatandaşı olarak göğsümüzü kabartan bir haberden başlayalım. Bildiğiniz gibi global oyun şirketi olan Zynga, bizim Türkiye'den, İstanbul'dan çıkan Gram Games isimli oyun geliştirme firmasını toplam 250 milyon dolara satın aldı, bünyesine kattı. Gram Games çalışanları Zynga bünyesine dahil olacak ve başarılı bir şekilde oyun geliştirmeye, ürün geliştirmeye devam edecekler. Birer bu sektörde, teknoloji şirketinde çalışan kişiler olarak, profesyoneller olarak, oyun dünyasına çok ilgi duyan, oyun oynamayı seven insanlar olarak böyle güzel haberler, böyle güzel gelişmeler bizlerin de göğsünü kabartıyor. Gram Games ekibini gönülden kutlarız ve başarılarının katlanarak artmasını temenni ederiz. Geçtiğimiz haftalarda aslında değinemediğimiz bir haber daha vardı. Ondan da çok küçük bahsedeyim. Otsimo isimli uygulama, Zafer Elçik ve ekibinin yönetmiş olduğu, yapmış olduğu otizmli gençlerin, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bir mobil uygulama Otsimo'da birkaç hafta önce aslında Google Play Awards, yani 2018 yılı Google Play ekosistemindeki uygulamaların ödüllendirildiği kategoride sosyal etki alanında son 5'e kaldı. Yani son 5 finalistten biri oldu. Büyük ödülü Khan Academy kazandı ama bir Türk firmasının, bir Türk gençlerinin geliştirdiği ve Otsimo uygulamasının da Google Play gibi, yani Google Play'deki uygulama sayısı milyonlar mertebesinde, sosyal etki alanında son 5'e finalist olarak kalması da göğsümüzü kabartan diğer haberlerdendi. Buradan da Otsimo ekibini de tekrardan kutlayalım.
Ben de Gram Games'i kutlamak istiyorum. Gerçekten çok başarılı bir çıkış yaptılar. 250 milyon dolar, yani Türk lirasıyla 1 milyar liranın üzerinde bir çıkış. Hatta yanlış bilmiyorsam Türkiye'den şu an kadar yapılmış en başarılı çıkışlardan biri. Galiba Yemek Sepeti 500 küsür
milyon. Aynen, 589 milyon Yemek Sepeti.
Evet.
Geçtiğimiz günlerde aslında Zynga ilginç. Bizim Türk oyun firmalarımız aslında çok başarılı. Peak Games olsun, Gram Games olsun. Geçtiğimiz aylarda Peak Games'in belli bir bölümünü de 100 milyon dolara satın almışlardı aslında. Evet. Türkiye'den bir oyun firmasına yaptıkları ikinci yatırım. Aslında burada ülkemizdeki geliştirici ekosistemi olsun, ya uygulama ne kadar iyi olduğumuz, yani mühendislerimizin bu konuda ne kadar iyi olduğunu, o oyun sektöründeki boşlukları ne kadar iyi görüp onlara oyun yaptığımızı gösteren bir aslında sinyal.
O da biraz şey midir, bizim yaratıcılığımız, işte şeyimiz, pratik zekalığımız herhalde oyun sektöründe kendini gösteriyor. Bir de hemen kısaca şeyden bahsetmek istedim. 77 çalışanı var sanırım galiba.
Aynen.
Bu kadar aslında küçük bir şirket için çok muazzam bir çıkış. Evet. O yüzden tekrar tebrik ediyorum kendime.
Ben de Onon'u bilenler, oynayanlar vardır. Hemen bir The Applicious reklamı yapayım araya. Yıllar evvel Onon fanları var mıdır diye yazmıştım blogumda. O yüzden o zamandan beri heyecanla takip ettiğimiz bir girişim kendileri. Tekrardan ben de buradan kocaman alkışlamak istedim ekibi.
Evet, harika. O zaman böylelikle bu bölümün, bu haftanın ikinci konusuna da yavaştan bir geçiş yapalım. Bu hafta Merrymaker'ın her sene yayınlamış olduğu teknoloji trendleri raporuna değinmek istiyoruz. Kimdir bu Merrymaker diye soracak olursanız aslında bir analist, yani finansal endüstrisinde çalışan, risk sermayedarı olarak görev yapan, hatta danışmanlık şirketinde Morgan Stanley gibi finansal danışmanlık şirketi veren bir firma kapsamında kariyerine başlayan, teknoloji alanına ilgi duyan bir profesyonel. 95 yılından beri bu sektör için, teknoloji sektörü için çok ciddi analizler yapan ve her senede bu analizlerini bir sunumda toparlayan, çok hani bu sektörün, teknoloji analizi sektörünün duayenlerinden bir tanesi. Bu seneki raporunu da geçen hafta içerisinde yayınladı ve biz de 64 Bits ekibi olarak raporu hızlıca inceledik. Hatta incelemeye de devam ediyoruz. Toplam 300 slide'ın üzerinde bir doküman. O yüzden öyle bir anda okuyup sindirmek kolay olmuyor. Biz de 64 Bits ekibi olarak yavaş yavaş okuyoruz, değerlendiriyoruz, yorumlar yapıyoruz. Bu bölümümüzde bu raporun belli bir kısmını birlikte değerlendireceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Kısa bir özet yapmak da istiyoruz aynı zamanda. O yüzden tabii ki bütün sunumu bir bölüme sığdırmak mümkün değil. Önümüzdeki bölümlerde de değinebiliriz Mary Meeker'ın raporuna ama bu bölümde bir başlangıç, bir açılış yapmak istedik. Özellikle Mary Meeker'ın hani kim olduğunu daha iyi de anlatmak açısından zamanında Netscape'in halka arzında, Google'ın halka arzında Morgan Stanley'de bu halka arzlardan sorumlu finansal analist olarak da çalışmış, görev yapmış birisi. Yani hani ne kadar büyük bir fikir lideri olduğunu daha iyi gözünüz önünde canlandırmanız açısından. Şimdi dilerseniz raporun teker teker konu başlıkları altında inceleyelim. İlk başta internet cihazları ve internet kullanıcısıyla başlıyor rapor ve bu konuda bazı veriler paylaşıyor. Örneğin 2017 verilerine göre dünya nüfusunun %49'u internet kullanıcısı olmuş durumda. Bu oran 2019 yılında %24 imiş. Yani neredeyse 10 yıldan kısa bir sürede iki katına çıkan bir internet kullanıcısı sayısı düşünebiliriz. Hatta 2018 yılı sonuna göre 3.6 milyar kullanıcıya ulaşacağını öngörüyorlar. Yani bu da ne demek? Neredeyse dünya nüfusunun yarısından fazlası internet kullanıcısı olacak. Bu noktada 2017 verileriyle 2016 verilerini karşılaştırdığımız zaman %7'lik bir büyüme görünüyor. Ama 2016 ile 2015'i kıyasladığınız zaman oradaki büyüme biraz daha fazla. %12'lik bir büyüme görünmüş. Yani bu da aslında ne demek oluyor? Global anlamda internet kullanıcısının büyüme hızında birazcık yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz. Yine benzer bir konuya geçelim. Akıllı telefon satışlarına bakalım. Akıllı telefon satışlarının global ölçekte 2017 yılındaki büyümesi %0. Yani bu ne demek oluyor? 2017 yılında ne kadar akıllı telefon satıldıysa 2017 yılında da o kadar satılmış. Yani 2016 ve 2017 arasında herhangi bir büyüme yok. Peki bir önceki yıllara bakacak olursak 2015 ile 2016'yı kıyaslayalım. Buradaki büyüme %2'ymiş. Yani aslında buradaki yavaşlama internet kullanıcısına göre daha da ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir adım geriye çıkalım, bir analiz yapalım. Bu ne demek oluyor? Global ölçekte baktığımız zaman internet kullanıcısı ve akıllı telefon satışlarının artık neredeyse yavaşlayıp durmaya başladığını ve hatta belki de önümüzdeki yıllarda düşüşe geçeceğini, büyümenin yavaşlayacağını da söylemek mümkün. Evet, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sözü sizlere bırakayım.
Bence önceki bölümlerde de bahsetmiştik biraz. Aslında bizim konuştuğumuz konuların bir nevi doğrulanması gibi bu bahsettiğimiz istatistikler. Özellikle mobil telefon konusunda büyümenin sıfır olması bence çok çarpıcı bir rakam. Bunu da aslında şeyle beraber düşünürsek, yeni iPhone'un artık fiyatının 1000 dolara çıkması ya da Apple'ın artık daha çok böyle giyilebilir teknolojilere yönelmesi, işte AirPod'lar olsun, Apple Watch'lar olsun. O yüzden bence önceki bölümlerde konuştuklarımızı aslında bir nevi doğruluyor.
Bu benim aklıma şunu getirdi. Bilmiyorum gerçeklik payı var mıdır yok mudur ama hani insanlar daha sosyal işte yani kendi hayatlarını yaşamaya yönelmeye çalışıyorlar. Daha işte sağlıklı bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Hani acaba birazcık bu bizi içine çeken, hani insanlıktan uzaklaştıran mecradan birazcık acaba el ayak çekmeye yönelik bir adım da olabilir mi bu diye bir düşündüm şöyle kısaca. Bir de bu büyümenin büyümeye katkısı olan bir aksiyon, bir madde şey olabilir. Hani sonuçta şu an gençlerin sayısı da artıyor. İşte okullarda da hani daha çok internet üzerinden ya da hani mobil cihazlar üzerinden ya da işte hani tabletler üzerinden hani daha çok eğitim sağlanıyor. Hani onun da belki bu büyümeye bir katkısı vardır diye düşündüm.
Ben de hani katılıyorum sizin söylediklerinize. Çok kısa kendi yorumlarımı da paylaşayım. Şimdi bu büyümenin yavaşlaması, özellikle internet kullanıcı sayısındaki büyümenin yavaşlaması bazı firmalar için aslında uzun vadede bir risk de temsil ediyor. Sonuçta Google gibi, Facebook gibi, Amazon gibi firmaları düşündüğünüz zaman daha çok kullanıcı sayısının artması demek, kendi kullanıcı sayısının da artması demek. Yani internet kullanıcı sayısı artarsa potansiyel Facebook kullanıcı sayısı da artar, WhatsApp kullanıcı sayısı da artar, Google kullanıcı sayısı da artar. Buradaki yavaşlama bu şirketlerin müşteri sayısının artışını da yavaşlatacaktır. Aslına bakarsanız hani büyük resme baktığınızda Facebook'un, Google'ın internet alemindeki ya da dünyadaki internet erişimini arttırmaya yönelik yaptığı çalışmaların ne kadar mantıklı olduğunu da anlayacaksınız. Google Project Loon olsun, Google Station olsun bu gibi inisiyatiflerde çalışıyor. Facebook Aquila yani bir drone uçurarak internet erişimi vermeye çalışıyor bazı bölgelere, Afrika'daki bazı bölgelere. Bundaki sebep nedir? Babasının hayrına yapmıyorlar tabii ki bu işleri. Bundaki amaç internet erişimini arttıralım, internet kullanıcısını arttıralım. Böylelikle kendi ürünlerimize gelen kullanıcı sayısını da arttıralım. Hani Hani bir örnek verelim. Google Station diye bir uygulama var. Hindistan'da 400 tane tren istasyonuna bedava Wi-Fi internet veriyorlar ki böylelikle hani özellikle Hindistan'da mobil internet 4G, 3G vesaire çok pahalı. O yüzden insanlar evden çıktıklarında genelde Wi-Fi'ları kapatıyorlar. Yani internetlerini kapatıyorlar ki data charge etmesin diye, data fiyatları binmesin diye. Ama böyle tren istasyonlarında ya da toplanma noktalarına bedava internet vererek insanların daha çok video izlemesine, daha çok arama yapmasına, Facebook'a vesaire daha çok girmesine teşvik aslında. Hatta bu benzer uygulamayı Meksika ve Endonezya'da genişleteceklerini duyurdular Google Station için. Bence hani alt mesaj burada, internet kullanıcı sayısı yavaşlıyor ama firmalar da bunu engellemek adına, yani bu yavaşlamayı tersine çevirmek için bazı inisiyatiflerde bulunuyorlar diye düşünüyorum.
Bir de şey ilginç olurdu, galiba o konuda bir istatistik yok ama internet hızları acaba mesela geçen birkaç sene içinde ne kadar artmış, evet, onu görmek ilginç olurdu. Yani benim anekdot olarak gözlemlediğim internet hızı gerçekten çok hızlı bir artış içinde. Ve özellikle de 5G'nin gelmesiyle bence internet artık su, ekmek gibi bir şeye dönüşecek, evet, herkesin erişiminin olduğu. O yüzden bence bir sonraki büyüme o noktadan gelecek diye düşünüyorum.
Benim bununla ilgili bir yorumum var ya, gerçekten yani hayattan, hayatın içinden New York'ta neredeyse hani Midtown'un göbeğinde internetin çalışmadığı anlar yaşadım, mağdurum. O yüzden hani bazen evet internet hani aldığın servise göre ya da bulunduğun lokasyona göre, orada işte sağlanan servise göre hani değişebiliyor hızı tabii ki ama bazı noktalarda hala San Francisco'da, bilmiyorum ya siz hala yaşıyor musunuz ama hani orada da böyle anlarım vardı yani.
Yani San Francisco'nun göbeğinde internetin çekmeni bayağı oluyor yani.
Evet.
İşte yaşayan sayısı bir anda artınca oradaki ağlara, veri ağlarına çok yük biniyor ve böylelikle de internette yavaşlama, kopmalar gerçekleştirebiliyor. Hatta bazı firmalar bu internet bağlantı noktalarının artması için hani telefon şirketlerine, telekomünikasyon şirketlerine destek bile olabiliyorlar. Böyle haberlerde okuyoruz. Evet, böylelikle dilerseniz diğer konu başlığına geçelim. İkinci konu başlığı ise internet kullanımı üzerine bazı paylaşımlarda bulundular. Birazcık da Amerika odaklı bu paylaşılan veriler. Amerika'daki yetişkinler arasında dijital medya kullanımı, tüketimi 2017 yılında 2016'ya göre %4 büyüyerek günde 5.9 saate çıkmış. 6 saat diyelim, yuvarlayalım. Peki bunun kırılımına bakacak olursak, mobil cihazlarda insanlar günde 3.3 saat geçirmeye başlamışlar. Masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarlarda 2.1, diğer internete bağlı cihazlarda tablet vesaire gibi belki, onlarda da %0.6'lık bir vakit geçirme söz konusu. Şimdi bir durup düşünecek olursak, günde 24 saat var, 8 saatini uyuyoruz. Kal hadi 8 saatinde de çalışıyoruz diyelim. Hani geriye kalan vaktin hani birçoğunu, neredeyse 6 saat az bir şey değil, bir video ya da bir şey okuyarak, bir dijital medya tüketerek geçiriyoruz. Ve bunların arasında da mobil alanda, mobil cihazda yaptığımız tüketim 3.3 ile neredeyse yarısından da fazla. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kendinizle kıyasladığınız zaman bu sayı sizce gerçeği yansıtıyor mu? Sizi yansıtıyor mu?
Bence yansıtıyor ve bence bu reklamcılık açısından, reklam veren şirketler açısından güzel bir haber. Çünkü internet kullanıcı sayısının artmadığından bahsettik ve mobil cihaz kullanıcı sayısının artmadığından bahsettik ama en azından interneti kullananlar daha çok vakit geçiriyor. Bu da demek ki daha çok reklam görüyor ve daha çok reklama tıklıyor. Bu yüzden reklam veren şirketler için aslında güzel bir haber. Bir de artık televizyon ya da gazete gibi bildiğimiz geleneksel mecralardan artık dijital mecralara reklamcılık yatırımlarını kaydırmaları gerektiğini de gösteriyor bir nevi bence.
Bende de şöyle bir veri var. İşte avaraj, ortalama hani sosyal medyada insanların geçirdiği süre 2012'den bu yana 90 dakikadan 135 dakikaya çıkmış. Aslında bunun büyük bir parçasını oluşturuyor. Şimdi hani ailelerimizi düşündüğümüzde hani eskiden işte internette şöyle mecralar var, işte böyle sosyal medya platformları var, İşte hani sen de gel vesaire diye anlatırken biraz zorluk çekiyorduk. Şu an hepimizin de eminim ailelerinden, yakınlarından, büyüklerinden örneği vardır. Herkes şu an zaten sosyal medyada interneti tıkır tıkır kullanıyorlar. Hatta bazen bizden iyiler. O yüzden onun da etkisini burada görüyoruz diye düşünüyorum. Özellikle işte Facebook şu an kullananların yaş aralığının yükselmesi, hani Facebook sonuçta gençlerle, üniversiteyle başlayan bir mecraydı. Yaş aralığı yükseldi Facebook'ta. İşte Instagram'ın hani hedef kitlesinin hani yaş kırılımı farklı vesaire vesaire. Yani bunların etkilerini hani görüyoruz. Rakamlara yansıyor.
Hı hı. Harika. Şimdi o zaman bir sonraki konu başlığına geçelim. Bir sonraki konu başlığımız inovasyon ve rekabetle birlikte nasıl ürün iyileştirmeleri gelişiyor? Bazı ürünler nasıl daha faydalı hale geliyor? Ve tabii ki ürünler iyileşip daha faydalı hale gelirken bir yandan da kullanma oranları artıyor. Tabii kullanma oranları arttıkça da bu sefer yasa yapanlar, yasaları düzenleyenler birazcık daha kulaklarını dikiyorlar. Bir ürünün geliri arttı mı, onun vergilendirmesi, onun denetlenmesi vesaire birazcık daha cazip hale geliyor. Ve bu noktada da gözetim de artmış oluyor. Böyle bir konu başlığı yaratmışlar. Ve bu konu başlığı altında bir takım alt kategoriler var. Biz hepsine değinmeyeceğiz. Gözümüze çarpan, bizim için önemli bulduğumuz başlıklara değineceğiz. İlk olarak uygulamaların ya da hizmetlerin genel anlamda bir kullanım kolaylığının trend olmaya başladığını paylaşmışlar. Yani bu uygulamalardaki basitlik, kullanım kolaylığı, örneğin mesajlaşma uygulamaları olsun, e-ticaret uygulamaları olsun ya da medya tükettiğimiz uygulamalar olsun, bu uygulamaların ne kadar kolay kullanıma döndüğünü, ne kadar kolay bir şekilde erişilebilir olduğundan paylaşmışlar. Bunu bir trend olarak koymuşlar. Bizim esas değinmek istediğimiz konulardan bir tanesi ise ikinci bir başlık, o da ödemeler başlığı. Yani bir şekilde alışveriş yaparken vesaire ne gibi ödeme yöntemlerini kullanıyoruz? Bu alandaki trendler ne? İkinci bizim aslında değinmek istediğimiz esas başlıklardan bir tanesi o. Bu rapor kapsamında bir analiz yapılmış, bir anket yapılmış. Sormuşlar, demişler ki son 10 günlük alışverişlerinizi düşündüğünüzde hangi ödeme yöntemini kullandınız? Ve bu anket kapsamında katılımcıların verdiği yanıtlarda dijital ödeme kanalları %60 pay almış. Diğer %40'ı ise fiziksel bir mağaza içerisinde kredi kartını kullanarak, POS cihazını kullanarak yapılan ödemeler. Şimdi düşünecek olursanız son 10 günlük alışverişinize baktığınız zaman %60'ının dijital bir ödeme yöntemiyle yapıyor olmanız gerçekten çok etkileyici. Yani aslında bu ödeme sistemlerinin mobil ve dijital ödemelere, bu teknolojilere kaydığının en büyük göstergelerinden bir tanesi. Buradaki tabii bunun sağlayan en güzelliklerden bir tanesi de bu ödemelerin, mobil ödemelerin, dijital ödemelerin pürüzlerinin giderek ortadan kalkıyor olması. Belki buna en büyük örnek ise Çin'deki mobil ödeme yöntemleri. Çin'deki mobil ödeme kullanıcı sayısı 2017 sonu itibariyle 550 milyon kullanıcıya yaklaşıyor. Çin nüfusunu düşünecek olursak yaklaşık 1.4 milyarlık bir nüfusu var ve akıllı telefon penetrasyonu da %56 gibi düşünelim. Yani 785 milyon hani akıllı telefon sahibi olan insanı düşünelim. 785 milyon akıllı telefon sahibinin %70'inin yani 550 milyonunun mobil ödeme yöntemlerini kullanıyor olması muazzam bir rakam. Muazzam bir rakam. Ben burada birazcık durayım ve sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Mobil ödeme yönteminde ne gibi gelişmeler, ne gibi heyecanlar uyandırıyor sizde? Sizlerin de yorumunu almak isterim.
Evet, bence önceki bölümlerde de yine bahsetmiştik mobil ödeme konusunda. Bence de Çin'in bu vardığı nokta bayağı muazzam. Hatta program başlamadan önce aramızda espri yapıyorduk. Cihan Çin eksperi aramızda diye. Ve beni gerçekten çok etkili bahseden gelen özellikle mobil ödeme konusundaki gelişmeler. Yani %70 penetrasyon bence gerçekten muazzam bir rakam. Yani bizimle, bizim gibi teknolojiyle haşır neşir olan insanları bir kenara koyalım. Yani sokakta çevirdiğiniz, cebinde telefonu olan normal bir insan bile artık mobil ödeme kullanacak noktaya gelmiş Çin'de. Bunun tabii en önemli nedenlerinden biri, daha önce de bahsetmiştik, banka hesabı olmayan insanlar mobil ödeme kullanıyor, kredi kartı olmayan insanlar mobil ödeme kullanıyor. Hatta bazı mağazalar mobil ödemenin dışında ödeme kabul etmeyecek noktaya gelmişler. Biraz da ekosistem kendi kendine insanları mobil ödeme kullanmaya itmeye başlıyor. Bence Amerika'da önümüzdeki birkaç yıl içinde epey arttıracak diye düşünüyorum mobil ödeme konusunda. Ve Google ve Apple, PayPal bayağı bu konuda epey yatırım yapıyorlar. Venmo gibi bir uygulama var arkadaşlar arasında para göndermek için. Bunların ben de ileride Amerika'da da epey artacağını düşünüyorum.
Son haberleri duymuşsunuzdur yüksek ihtimalle. Starbucks, Apple Pay ve Google Pay ile ilgili. Şu an Starbucks mobil ödeme konusunda Apple Pay ve Google Pay ile yarışır durumda. Çeyrek sonunda Amerika'daki akıllı telefon kullanıcıları arasında 55 milyon kişi aslında Starbucks'ın mobil ödeme hizmeti üzerinden ödeme yapmış.
Kendi app'i üzerinden.
Kendi uygulaması üzerinden evet yapmış. Bunun avantajları nedir? Hem insanların hani Starbucks severlerin ve kullanıcılarının işte müşterilerinin sadıklığını hani arttırmak ve onlara hızlı bir hizmet sunmak. Bu tip aslında hani hızlı ödeme uygulamalarıyla bence markalar da ürünler de kendilerinden yani bir adım ileri gitmiş oluyorlar. Bir adım ileri gitme fırsatı sunmuş oluyor bu tip kolay ödeme programları. Bir de hani kişisel olarak da açıkçası ben hani bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Hakikaten 10 gün içerisinde bol bol Apple Pay kullandım. Evet hani Türkiye'de bildiğim kadarıyla daha yok yani böyle bir hizmet ama hani Türkiye'deki sabırsız halkımız da gerçekten rahatlatacak, gönülleri su serpecek bir hizmet olurdu hani Apple Pay olsa. Bir de yine Can sana bir şey sormak istiyorum. Hani bir haber okumuştum. Şu an San Francisco'da neredeyse hani Çin kadar olmasa da belki %80-90% oranında Apple Pay kullanılıyormuş. Sen ne diyorsun buna?
Ben anekdot olarak yani ben epey karşılaşıyorum. Bu yeni nesil post cihazları zaten bu NFC adını verdiğimiz teknolojiyi destekleyen post cihazları hem Android Pay hem yani hem Google Pay hem Apple Pay kullanılabiliyor. Bir de birçok işte kafecide, restoranda, mağazada artık Square cihazları var. Bu Square'ın da ufak nakitsiz mobil ödeme kabul eden şeyleri var, cihazları var. Yani ben de epey kullanıldığını görüyorum. Ama bence hala Amerika'da biraz başlarındayız bu olayın gibi geliyor bana. Sanki daha asıl büyük büyümeyi daha bence görmeye başlamadık. Benim kişisel görüşüm.
Bu konu beni özellikle çok heyecanlandırıyor ve her bu konu açıldığında ister istemez ben Türkiye'yi düşünüyorum. Bence Türkiye'deki internet penetrasyonu, akıllı telefon kullanımını düşünüldüğü zaman muazzam bir potansiyel var. BKM Express bu konuda yatırımlar yapıyor, atılımlar yapıyor. Umarım daha da çok artar bu gelişmeler. Yani benim herhalde hayalim bir gün Türkiye'ye gittiğimde pazarda bir mobil ödeme sistemiyle alışveriş yapıldığını görünce herhalde o zaman gözüm açık gitmez artık hani. Öyle bir heyecanım var. Umarım Türkiye'de, ülkemizde daha da çok kullanıma artar mobil ödeme sistemlerinin diyelim. Ödemeler kapsamında bir diğer konu başlığı ise özellikle geçen yılda ortaya çıkan, popülerliği artan dijital para birimleri, kripto currency, kripto para birimleri diye düşünebiliriz ve blockchain teknolojileri. Burada tabii muazzam bir artış, özellikle kripto para yani kripto currency'lerde ciddi bir artış gözlemlenmiş durumda. Kripto para alıp satabileceğiniz Coinbase uygulaması 2017 yılında neredeyse kullanıcı sayısının 4 katına çıkarmış. Özellikle sene sonuna doğru neredeyse bu Bitcoin'lerde, Ethereum'larda vesairedeki fiyat artışı da hani olacak gibi değildi. 19 bin dolarlara kadar çıktı neredeyse bir Bitcoin'in fiyatı. Bu da Mary Meeker'ın ve ekibinin 2017 yılı için gördüğü trendlerden bir tanesi. Ama uzun vadeli cryptocurrency ya da kripto para birimleri için herhangi bir yorum yapmıyor. Hani gelecekte ne olur, batar mı, çıkar mı, tutar mı, tutmaz mı ya da blockchain ileride ne yapar ne eder çok fazla detaylı girmemiş o konulara. Gelecekle ilgili bir yorum yapmıyor ama 2017 yılındaki popüler kazanımına, önem kazanımına değinmiş durumda. Evet, böylelikle diğer bir konu başlığına geçelim. Mesajlaşma. Mesajlaşma uygulamalarının giderek popülerliğinin alıp başını yürümesinden bahsetmişler. Çok küçük bir istatistik paylaşalım. 2017 yılı sonu itibariyle WhatsApp 1,5 milyar, Facebook Messenger ve WeChat ise 1 milyar kullanıcı sayısını geçmişler. Şimdi WhatsApp'ı düşünün, Facebook Messenger'ı düşünün. İkisi de Facebook'un. Toplasanız neredeyse 2,5 milyara yakın bir kullanıcısı var. Konuşmanın başında söyledik, gelecek sene 3,6 milyar internet kullanıcısı olmasını bekliyor. Yani sadece WhatsApp ve Facebook Messenger sayısını toplasanız hani 2,5 milyarlık bir kullanıcı sayısı var. Ki yani ne kadar muazzam olduğunu, WhatsApp'ın Facebook için ne kadar güzel bir satın alma olduğunu aslında bir kere daha görmüş oluyoruz burada. Aynı şekilde WeChat'te, yine Asya pazarına da değinelim. WeChat'te Asya'da ve Çin'de özellikle yürüyüşüne, o güçlü yürüyüşüne devam ediyor ve 1 milyar kullanıcı sayısını aşmış olarak gözüküyor. Bu konuda yorumlarınızı alayım.
Ben birazdan hani aslında bahsedeceğiz ama video ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani sadece mesajlaşma hani tekst mesajı değil, yazılı mesaj değil. Aslında videolu mesaj göndermeyi de WhatsApp ve işte Facebook Messenger sağladığı için WeChat ile ilgili çok yorum yapamayacağım açıkçası, bilmiyorum gerçekten. Ama bu tip özellikleri de getirdikleri için bence akıllı bir hamle.
Hikaye paylaşma, story paylaşmayla beraber.
Hem aynen diyorsun. Onlar var. Bir de şey hani aynı anda birkaç kişiyle işte konuşabilme, işte Hangouts gibi ya da Skype gibi hani bir oturum açma hikayesi de var artık. Hı-hı. Dolayısıyla hani onlar da zenginleştirdi platformları diye düşünüyorum. Hı-hı. Oradan da kazanıyorlar.
Evet.
Bence burada WeChat epey ilginç bir uygulama. Yani bildiğim kadarıyla aynı uygulamanın içinden, yani sırf mesajlaşma değil, taksi çağırabiliyorsunuz, yemek siparişi verebiliyorsunuz, ondan sonra
market alışverişi yapılacak
yeri seçebiliyorsunuz. Yani öyle bir uygulama yapılmış ki neredeyse o uygulamadan hiç çıkmadan her işinizi halledebilir noktaya gelmişsiniz. Evet. Ve bence burada şey konusunda da epey bir gelişme olanağı var, botlarla ve yapay zekayla. İşte restoranları, işte işletmeleri kişilerle buluşturma konusunda da epey bir gelişme göreceğiz bence. Ve ilginç bir şekilde Facebook Messenger aslında WeChat'i biraz kopyalamaya başladı. Son birkaç sene içinde.
Evet, doğru.
Bir de şeyden de hemen bir bahsetmek istiyorum. WhatsApp çok güzel bir satın almaydı birkaç senin de dediğin gibi. Ama manidardır ki iki şey kurucusu da Facebook'tan ayrıldı. Bildiğimiz üzere Brian Acton kendi şirketini kurdu. Ve birkaç hafta önce de diğer kurucusu Facebook'tan ayrıldı. Bu da Facebook'un aslında WhatsApp konusunda nasıl bir strateji izleyeceğine dair bence bize ipuçları veriyor. WhatsApp şu ana kadar hep güvenilir mesajlaşma üzerine kurulu. İşte SSL teknolojisini kullanan bir mesajlaşma türüydü. Ama acaba Facebook gizlilik dışında başka yerlere mi önem vermeye başlayacak mesajlaşma konusunda? Yani atıyorum WhatsApp'ta yazdığınız mesajların reklamcılık açısından kullanılması gibi yollara mı girecek? Onları da göreceğiz. Bir de Google'ın da burada bildiğimiz üzere mesajlaşma konusunda epey son birkaç senedir ortaya çıkardığı uygulama var. Hatta yeni Android mesajlaşmasını güncelleyeceklerini açıkladılar. Onu da izlemek ilginç olacak. Acaba 1 milyar gibi rakamlara ulaşabilecek mi ona?
Bir şey daha ekleyebilir miyim? WeChat kullanan bir dinleyicimiz varsa eğer, yorum yazarsa çok memnun olacağım. Meraktan yani, başka bir şeyden değil. Bir de SSL ne demek ben de bilmiyorum.
Tamam, SSL bildiğim kadarıyla Secure Sockets Layer diye açılımı geçiyor. Yani kısacası iki bilgisayar arasındaki mesajlaşmanın şifreleme yöntemiyle güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayan bir teknoloji.
Süper.
Yani devletler ya da başka şirketler bu aradaki mesajlaşmayı göremiyor.
Bu da tabii o web sitesinin ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor değil mi? Mesela bir yerden uçak bileti alacağımız zaman kredi kartı bilgimizi vesaire giriyoruz. Oradaki o veri transferinin güçlü, hani sertifikalı ve tamamen şifrelenmiş bir şekilde iletişimin sağlanması çok önemli.
Yani işte ancak polis falan durdurursa işte görüyor mesajlaşmayı, yani onun haricinde görmeyiz.
Polis durdurup seni elindeki telefonu alıp bakarsa onlar görüyor.
Neyse. Onlar da başka günün konusu.
Şimdi o zaman mesajlaşma konusuna değindik. WeChat belki hani Türkiye'de kullanan var mıdır dedik. Belki Çin'le iş yapan, alışveriş yapan, sipariş yani geçenler Türkiye varsa belki onlar kullanıyor olabilir.
Hani yurt dışında yaşayıp belki kullanan vardır.
Aynen. Evet. Şimdi diğer bir konu başlığına geçelim. Video. Yani videolu içerik değil mi? Mary Meeker demiş ki 2017 yılında video içerik tüketimi patlamış durumda. Ve yapılan analizler doğrultusunda izlenme, yani mobil cihazlardan video izlenme oranlarının giderek yükseldiğini ve 2017 yılı sonu itibariyle de günde 30 dakikaya kadar vardığını söylemiş. Yani o küçük cep telefonu ekranına bakarak mobil cihazınızdan video izleme günde 30 dakikaya kadar varmış. Özellikle çalışan insanları ben şimdi düşünüyorum. İşe gidiyorsunuz, uyuyorsunuz, eve geliyorsunuz. Zaten limitli bir 4 saatiniz var yatmadan önce. Onun 30 dakikasını telefondan, hani televizyondan vesaire değil, telefondan video izlemek bence oldukça ilginç bir istatistik ve bunun daha da büyüyeceği öngörülüyor. Bununla beraber yeni video içerik türleri de ortaya çıkıyor. Örneğin Twitch gibi platformlar üzerinden insanlar mobil oyun oynarken ya da PlayStation konsol oyunları oynarken, bilgisayar oyunları oynarken o oyun anlarını, oyun tecrübelerini canlı yayınla başka insanlarla paylaşıyorlar. Ve bu tip yeni içerik türleri ortaya çıkıyor. Ya da vloggerlar ortaya çıkıyor. Hayatlarını yaşarlarken video çekip YouTube'a koyuyorlar vesaire. Bu noktada Twitch'e geri dönecek olursak oyun yayını yapan videoların 2017 yılında günde 16 milyon saat civarına ulaşmış. Yani düşünün. Bir gün içerisinde sırf insanlar oyun oynarken kendilerini çekiyorlar ve bunu Twitch'e aktarıyorlar. 16 milyon saat. Dile kolay. Yani bu kadar çok insan oyun oynuyor ve aslında dünya üzerinde kendi bu productivity'ye, verimliliğe bakacak olursanız dünya üzerinde her gün 16 saat oyun oynanıyor. Çok ilginç bir istatistik. Ve tabii ki bu yeni mecralar, yeni içerik üreticileri de kendine yeni zenginler yaratıyor, değil mi? Mesela Fortnite diye bir oyun çıktı. Çok meşhur oldu. Fortnite'ın denince akla bu oyun oynayıp yayın yapan Ninja isminde bir oyuncu var, yayıncı var. Ve şu an Twitch üzerinde 7 milyonun üzerinde takipçisi var. 7 milyon.
İnanılmaz ya.
Yani 7 milyon herhangi bir televizyon kanalının 7 milyon izleyicisi yok. Yani Game of Thrones'ları falan konuşuyoruz ama hani 7 milyon kişi izliyor mudur yani Game of Thrones'u vesaire bilinmez.
Bu arada Instagram'da da Ninja Nick'inin sahibi yani.
Tabii. Kim ona kaç para verdi
abi? Vermiş parasını.
Tabii.
Twitch üzerinden para kazanabiliyor mu peki
bu tabii, insanlar? Tabii. Bu arkadaşın Twitch üzerinden abonelik olsun, sponsorluk anlaşmaları olsun, yanlış bilmiyorsam yılda 500 bin dolardan fazla para kazanıldığı konuşuluyor. Yani yeni zenginlerini de yaratıyor bu içerik üretici. Eskiden televizyon... Aynen öyle.
Şimdi Birkan anlatmaz, ben hemen konuya gireyim. Eskiden Bir Dazayun isimli bir kanalımız vardı. Daha doğrusu Birkan'ın kanalı vardı. Hani belki
takip var değil mi?
Var.
Yani yaşıyor evet ama oynamıyor. En azından takip eden arkadaşlar belki hatırlarlar. Şimdi biz arada konuşuyoruz, şakalaşıyoruz tabii. İşte acaba işi gücü bırakıp hani video kanalı, yani oyun işte kanalına devam mı etseydim vesaire diye. Ben zaten Ninja'nın kazandığı parayı gördükten sonra dedim ki kalk kapattık.
Oyun oyna.
Yanlış bir şey yapıyorum.
Ben yapacağım senin pazarmanı. Sen merak etme dedim, tamam dedi ama orada kaldı konuşma. Bilmiyorum. Bakalım.
Bir de bizi şey konusunda bir aydınlatabilir misin? Fortnite neden bu kadar meşhur oldu?
Abi işte aslında bu bir ekosistem, değil mi? Yani Game of Thrones niye bu kadar meşhur oldu gibi bir şey aslında bu. Oyun aslında eski bir oyun. Battle Royale diye bir oyun modu genişlettiler. Bu ne demek oluyor? Bir harita var. Haritada çember daralıyor. Herkes tek ya da belli takımlar halinde. Herkes birbirine karşı. En son ayakta kalan oyunu kazanıyor. Böyle rekabetçi bir oyun. Sürekli çember daraldığı için bir stres de var. Herkes birbirine düşman, herkes en son ayakta kalan kişi olmaya çalışıyor. Oyun böyle eğlenceli, biraz çizgi filmvari karakter dizaynı, tasarımı var. Hani oyunun oynanışı, oynanış dinamikleri eğlenceli olduğu için bir kere oynaması keyifli. İkincisi de dediğim gibi yayıncı yapanlar, yani bu şekilde oyun yayını yapan insanlar da bu oyunu oynaya oynaya, yayın yapa yapa, tabii o yayınları yaparken ki eğlenceleri izleyenlere de yansıyor vesaire, bir anda böyle bir akım oldu. Ve şu an hem oynanışının güzelliği açısından, oynanış dinamiklerinin keyifli olması, hem bütün platformlardan oynuyor olması, mesela o da teknolojik açıdan aslında çok ilginç bir gelişme. Oyun oynayanlar bilir, çoğu oyun konsolu sadece atıyorum PlayStation 4 varsa internetten oynarken sadece PlayStation 4'teki arkadaşlarınla oynayabilirsin. Yani bilgisayarda da aynı oyunu oynayan arkadaşınla aynı maçta buluşamazsın. Mesela bu Fortnite o teknolojiyi de getirdi. Yani ben aynı maç içerisinde, aynı harita içerisinde ben atıyorum Xbox'tan oynayabilirim, sen PlayStation'dan oynayabilirsin, Çağla mobil telefonundan girebilir ve biz üçümüz aynı maçta buluşup bir takım kurup oynayabiliriz.
İnovasyon yaptılar.
Yani. Aslında teknolojik olarak çok yani önemli bir gelişmeydi bu da. Evet yani bir sürü bir paket aslında bu. Hani ekosistem var, oyun keyifli, oyunu promosyonunu yapan yayıncılar var bu şekilde. Onlar da oyunu bir adım ileriye taşıyor. Ve böyle bir dinamik, hani kısır döngü var aslında. Oyun güzel, yayın yapan çok. Yayın yapan çok olduğu için oyunu oynayan çok. Oyun çok oynandığı için daha da çok oynanıyor vesaire. Böyle bir çark dönüyor aslına bakarsanız.
Bu arada yani sadece oyun üzerine konuştuk ama yemek olsun, tabii, işte seyahat olsun, hani müzik olsun, aklınıza gelebilecek her alanda tabii ki YouTube'da içerik üretiliyor şu anda. Bir de işte nasıl Instagram'da fikir liderleri popüler olduysa bunun üzerine işte Facebook'ta da bir şekilde kendilerine yer edindilerse de eskiden Vine vardı mesela, hani orada da bir şekilde yerini edinen fenomenler vardı aynen. Oradan aldıkları etkiyle diyeyim, etkiyi büyüterek YouTube'da hani kanal açıp orada vlog çekmeye başladılar. Bir de hali hazırda hani bizim ünlü dediğimiz insanlar, işte oyuncu ya da müzisyen ya da işte doktor X, Y, Z fark etmez. Onlar da kendi kişisel kanallarını oluşturmaya başladığı gün itibariyle bence bu hacim daha da arttı diye düşünüyorum. Tabii. Hatta işte mesela nasıl Birkan Bey acaba bu bir doz oyun hikayesine başladıysa.
Hatta yani bence bu hani tabir belki çok iyi olmayabilir ama hani biraz insanların gözü de açıldı. Yani bu paraların YouTube'dan kazanıldığını görünce televizyonda boy gösteren isimler yavaş yavaş YouTube'a da geçiyor. Ve sonuçta YouTube'da şimdi tamam belki Türkiye'de RTÜK hani bir denetleme yapmaya başlayacak ama onun haricinde televizyona kıyasla birazcık daha rahat bir mecra, değil mi? Biraz daha özgür olduğun bir mecra. Televizyonda çok büyük yayın yapı, atıyorum işte spor yorumcularından Mehmet Demirkol olsun ya da politika yorumcularından işte Fatih Altaylı olsun, onlar bile kendi kanallarını artık yapıp YouTube'da çıkmaya, boy göstermeye başladılar. Yani ilginç bir dinamik oldu aslında.
Buradan kamuoyu yoklaması yapabiliyor muyum? Ben de kendi üzerimden reklam yapacağım. Yok, şaka bir yana benim de uzun vadeli hani düşündüğüm bir kanal planım vardı. Bir türlü hayata geçiremedim ama çok yakın zamanda sizlerle olacak diye tekrardan konuyu açmış oldum. Çağla kanal açsın diyenler varsa onu da yorum olarak alın.
Çağla kanal açsın, abone olalım diyenler varsa yorum yazsın.
Ona göre 100 tane abone olurum diyen çıkarsa açacağım kanalını.
Tamam, evet, bu kadar reklamdan sonra diğer konu başlığına geçelim. Diğer bir konu başlığı ise bu raporlardan çıkan ses alanındaki gelişmeler. Yani ses tanıma sistemleri, genel olarak teknolojik hayatımızdaki sesin yeri. Bu da gitgide iyileşiyor ve gitgide hayatımızın bir parçası olmaya başlıyor. Teknolojik kısmından başlayalım önce. Google'ın ses tanıma yapay zeka teknolojisine yer vermişler raporda. Ve sesi başarılı tanıma oranı %95'in üzerine çıkmış. Google'ın yapay zekasının sesi başarılı tanıma oranı %95'in üzerine çıkmış. Bu ne demek? Zaten insanoğlunun, insan kulağının sesi doğru tanıma oranı zaten %95. Yani bu noktada aslında hani tabii ki zaten yapay zekanın, robotların bu alanda daha da ileri geçeceğini bekliyorduk ama bu tip bariyerleri kırarak aşıyor olması uzun vadede bu alandaki yapılacak uygulamaların vesaire ne kadar daha kaliteli, ne kadar daha doğru çalışan hizmetler olduğunu göreceğiz ve bu alanda da yatırımlar artacak diye düşünüyorum. Diğer bir ses alanındaki gelişme ise Amazon Echo gibi ya da Google Home gibi akıllı hoparlör teknolojilerinden bahsetmişler. Daha çok insanların hayatına girdiğinden ve teknoloji olarak kabul gördüğünden bahsetmişler. Örneğin mesela Amazon Echo'nun 2017 yılında ABD'de yani Amerika'da 30 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu paylaşmışlar. Yani çok ciddi, 30 milyon kişinin evinde Amazon Echo cihazı var. E tabi işte Apple'ın HomePod'u var, Google'ın Home'u var, Google Home cihazları var vesaire, bunları daha hariç tutuyoruz. Sırf Amazon Echo 30 milyon tane var. E düşün hani 30 milyon, her evde bir tane olsa 30 milyon haneye girmiş durumda. E Amerika'da da toplasanız 100-110 milyon hane olduğunu düşünün. Yani tamam daha gidilecek çok yer var ama kısa vadede bu kadar çok ciddi bir penetrasyon kazanması da bu teknolojinin aslında insanlar tarafından sevildiğine, kabul gördüğünün de bir göstergesi. Şimdi o zaman buradan alacağımız mesaj ne olabilir? Ses alanında uygulama geliştirmek isteyen, bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa, bu alanda bir şeyler yapmak isteyen alan insanlar varsa, bizi dinleyen dostlarımız varsa, bence buraya bir dikkatlice düşünsünler. Çünkü bu mecra, ses tanıma ve ses üzerinden yapılabilecek uygulamalar giderek artacak. Pazar payı büyüyecek. Daha çok müşteri bulabilirsiniz kendinize. O yüzden bence burada bir parantez açalım. Bu konuda ilgisi olan arkadaşların yola devam etmesini diye önerelim. Önerimizi yapalım. Sizin bu konuda yorumunuz var mı? Ses ve ses teknolojileri nereye gidiyor? Siz ne düşünüyorsunuz?
Yani ben de katılıyorum bu paylaştığın istatistiklere. Bir de ses tanıma teknolojisinin ötesinde şey konusunda da bence çok büyük bir gelişme var. Semantik yani algılama. Yani sırf konuşan kişinin insan gibi konuşması değil, aynı zamanda da sizin söylediğinizi de algılayabilmesi, nasıl söylediğinize bakmadan. O konuda da bence çok büyük gelişmeler var. Hatta önceki bölümlerde bahsetmiştik bu duplex'ten. Duplex'i artık gerçekten bu bildiğimiz Turing testini geçmiş durumda. Yani telefonun öbür tarafındaki insan telefonda robotla mı insanla mı konuştuğunu algılayamıyor artık. O noktaya geldik yani. O yüzden bence çok büyük bir kritik bir eşik geçildi bence ses teknolojisi konusunda. Ve daha da katlanarak da artarak da gidecek diye düşünüyorum ben.
Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Çok acımasız yorumlar yapıldı. Yapan hani ne diyeyim liderler vardı işte teknoloji liderleri vardı. Belki okumuşsunuzdur. Fikir evet fikir yani. Önderleri vardı. Hani belki görmüşsünüzdür. Kişisel olarak çok fazla katılamıyorum açıkçası. Çünkü uzun bir süreden beri bu işte Siri olsun ya da işte hani Apple olsun yani işte Google olsun hani orada o interaktif konuşmayı gerçekleştirirken işte çok hani dalga geçtiğimiz zamanlar da oldu yani aman canım işte böyle ses çıkarılır mı böyle de ses mi olurmuş çok robotik bunlar diye yani hani o eleştirileri yaparken o eleştirileri yapanlar şimdi nerede yani şu an niye hani kötülüyoruz bu gelişimi o yüzden bence çok hani mantıklı değildi yapılan yorumlar yani bu bir gün olacaktı dolayısıyla bugün.
Tabii biraz işin şakası ama bu konuya tepki duyuyorsunuz ya ben robotla mı konuşacağım, kiminle konuşacağım, bundan emin değilim, bu hoş değil, etik değil. Evet, bunun tartışma konusu. Bence de konuşulması ve doğru bir çözüme ulaşması lazım ama bir örnek vereceğim sadece. Pişman olduğunuz bir alışveriş yaptınız vesaire ve şirketi aradınız, destek hattını aradınız. O destek hattında sizi dakikalarca bekletiyorlar ya, işte o bekleyen siz olmayacaksınız artık. Duplex ya da başka bir çözüm arayacak. Sizin yerinize bu konuşmaları vesaire halledip işi kapatabilecek değil mi? Yani oradan sizin elde edeceğiniz vakit aslında sizin için çok daha kıymetli ve bu tip konuları düşünün aslında eğer bu tip teknolojilere karşı bir tepki duyuyorsanız. İşte atıyorum Türk Hava Yolları'ndan bilet aldınız arıyorsunuz atıyorum işte oradaki hizmet servisi sizi dakikalarca bekletiyor 10 dakika 15 dakika bankayı arıyorsunuz banka 15-20 dakika bekletiyor. İşte o beklenen siz olmayabilirsiniz artık. Öyle bir lüksünüz olabilir. O yüzden bu teknolojiler tabii ki belli sorumlulukları beraberinde getiriyor ama insan hayatını da kolaylaştırma açısından çok ciddi vaatlerde bulunabiliyor. O yüzden bence tabii ki eleştirelim. Tabii ki doğru şey yapalım ama bunu yaparken de teknolojik gelişmeyi öldürmemek lazım diye düşünüyorum.
Bir de bence bu noktada en başarılı olan şirket yapay zeka konusunu en iyi bence başarmış şirket olacak. Şu anda bildiğim kadarıyla şu anki istatistiklere göre Google Assistant'ın pazar payı %25, Alexa'nın %62 ve kalanları diğerleri de %13. Ama gördüğüm kadarıyla Google Assistant çok daha hızlı bir büyüme içerisinde ve baktığım bir projeksiyona göre 2020 yılında Google Assistant'ın aslında Alexa'ya geçeceğinden de bahsediyor. Çünkü Google gerçekten yapay zeka geliştirmesine çok yatırım yapıyor. Ondan da kısaca bahsetmek istedim.
Eklemek istediğin bir şey var mı Canan?
Son zamanlarda bir yazı paylaşmıştı çok sevdiğim bir arkadaşım Selen. Onunla ilgili de bir detay vermek istiyorum. Hani robotlarla konuşma ya da robotik işte ses tonunun hani geliştirmesi vesaire dedik. Bir de artık Instagram'da da gerçek olmayan sanal fenomenler de yaratılıyor ve onların da takibi sağlanıyor. Rakamı şu an hatırlamıyorum ama tekrardan paylaşabilirim. Yani böyle bir dünyaya, böyle bir dünyanın içinde artık yaşadığımız için bunları da bu gerçekleri de kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Hani onu yaparken bunu nasıl yaparız diye sorgulamayalım bence daha fazla.
Aynen. Şimdi bölüm uzadı. Rapor da daha tabii ki çok geniş. O yüzden biz bölüm bitirmeden önce bu konudaki son başlığa değinip ondan sonra da bölümü noktalamak istiyoruz. Bu da kişiselleştirme ve özelleştirme. İngilizce'de personalization diye geçiyor. Biz bunu kişiselleştirme veya özelleştirme diye çevirmeyi doğru bulduk. Şimdi yapay zeka, ses tanıma vesaire buradan başladık aslında. Güzel bir geçiş oldu. Bu kişiselleştirme ve özelleştirme nasıl yapılıyor? Tabii ki işte bir Facebook'u düşünün, Google'u düşünün. Elindeki bütün bu kullanıcı verisini kullanarak size daha iyi hizmet verebilmek adına sundukları hizmetleri ve ürünleri sizin için özelleştirebiliyorlar. Çünkü bunu yapmaları için ellerinde çok güzel, çok büyük bir veri hazinesi var. Böylelikle ne oluyor? Siz bir uygulamayı açtığınız zaman tamamen size göre hedeflenmiş içeriği görmeniz sizin kullanıcı tecrübenizi iyileştiriyor. Siz de diyorsunuz ki aa bu ne güzel bir uygulamaymış ya, ben ne istersem tam onu bana veriyor. Böyle olunca mutlu oluyorsunuz ve daha da çok o uygulamayı kullanmış oluyorsunuz. Uygulamayı daha çok kullandıkça daha çok veri sağlamış oluyorsunuz firmaya ve böylelikle aslında hem bu firmalar, hizmet verenler sizi daha iyi tanımış oluyor. Böylelikle size verilen hizmeti daha iyi özelleştiriyorlar ve siz de daha mutlu kullanıcılar oluyorsunuz uzun vadede. Peki bu özelleştirme, kişiselleştirme artarak şirketler ne kazanıyor? Şirketler sizi daha iyi tanıdığı için siz bu şirketlerin uygulamalarında daha çok vakit harcıyorsunuz, daha çok vakit geçiriyorsunuz, daha çok kullanıyorsunuz. Ve böylelikle aslında o şirketler sizden daha fazla para kazanmaya başlıyorlar. Siz ürünü daha çok kullandıkça, atıyorum YouTube'da daha çok video izledikçe YouTube size daha çok reklam gösteriyor. Ve uzun vadede sizden daha çok para kazanıyor. Ya da aynı şekilde Facebook. Facebook'ta news feedinize, haber akışınıza baka baka orada reklam görüyorsunuz ve Facebook sizden daha çok reklam parası kazanmış oluyor. Şimdi bu noktada Facebook'a bakalım mesela, güzel bir veri paylaşmışlar. Facebook günlük aktif bir kullanıcısından bir yılda ortalama yaklaşık 34 dolara yakın bir gelir kazanıyor. Ve bu oran 2015 yılında 16 dolarmış. Yani neredeyse 2 yıl içerisinde bir kullanıcıdan, aktif bir kullanıcıdan sene içerisinde kazandığı parayı 2 katından fazlasına çıkarmış bir durum. Ve bu da tabii ki Facebook'un yapay zeka alanında hem içeriğini iyi bir şekilde kullanıcıya sunması hem de kullanıcı tecrübesini iyileştirmesiyle elde ettiği başarılardan bir tanesi. Peki şimdi ne demiştik konuşmanın başında? Kullanım oranları artıyor. Kullanım oranları arttıkça firmaların kazandıkları paralar da artıyor. İşin içine para girdi mi? Tabii ki onun denetleyenler, işin içine kullanıcı datası girdi mi? Onu denetleyenler de birazcık daha gözlerini açabiliyorlar. Birazcık daha dikkatli denetlemeler yapabiliyorlar. Şimdi bu noktada ne oluyor? İşte Google olsun, Facebook olsun, Apple olsun birçok teknoloji devi kullanıcı verisini kullanarak ürünlerini iyileştirmeye, özelleştirmeye çalışıyorlar. Ama bu noktada da bu verileri doğru kullanıyorlar mı? Usulüne uygun kullanıyorlar mı? Bu önem kazanıyor. Ve bu noktada da yasaları düzenleyenlere iş düşüyor. Bu kullanıcı verileri suistimal ediliyor mu? Bunlar yanlış amaçlarla kullanılıyor mu? Ve bunların olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Mesela en güzel örnek, geçen bölümlerde de konuştuk, yakın gelecekte yaşadığımız, yakın geçmişte yaşadığımız Facebook ve Cambridge Analytica skandalı, değil mi? Burada Cambridge Analytica üzerinden reklamlar verildi vesaire. Facebook oradan çok güzel bir reklam cirosu elde etti. Ama ne uğruna? Ne uğruna yaptı? Böylelikle birazcık imajını sarsmış oldu. Facebook'un marka değeri birazcık hasar görmüş oldu. Burada belki birazcık o özelleştirmeden ötürü kaş yapayım derken biraz göz çıkarmış oldular. Bu noktada da regülasyonlara önemli iş düşüyor. Yasaları yapanlara önemli iş düşüyor. Bu noktada markalara da aynı şekilde bir sorumluluk düşüyor. Tamam, yasalar düzenlensin, yasa yapıcılar bu konuda güzel yasalar, tedbirler alınsın vesaire, ama bu tabii ki sadece yasalarla da bitmiyor. Markaların da aynı şekilde ellerinde tuttukları bu büyük veri kaynaklarının istemli ya da istemsiz bir şekilde ortaya çıkarabileceği sonuçların da sorumluluğunu almaları gerekiyor. İşte Facebook örneğinde, işte Mark Zuckerberg gitti, Senato karşısında ifade verdi, Avrupa Senatosu karşısında ifade verdi vesaire. Bu konuda firmaların da ellerini birazcık daha taşın altına sokup ellerinde tuttukları gücün biraz daha farkına varıp bu alanda acaba yapılan işler, üretilen ürünler suistimal edilebilir mi, kötü amaçla kullanılabilir mi? Bu noktada sorumluluğu birazcık da paylaşmak gerekiyor. Her şeyi yasa yapılardan, yasa yapıcılarından, yasa düzenleyicilerinden ya da her şeyi devletten beklememek gerekiyor. İşin öbür tarafı, madalyonun öbür yüzüne de bakacak olursak, her şeyi limitlemek, işte Uber müber yok, bitti gitti o işler demek ya da aynı şekilde biz yasalar çıkaralım, her şeyi denetleyelim, suyunu sıkalım buranın demek, bu da maalesef teknolojik gelişmenin önünü kesen, yatırımcının gözünü korkutan, yatırımcıyı sizin ülkenizden kaçıran gelişmeler. Bu noktada bir parantez açalım. Yasa yapıcılarının da ellerinde tuttuğu gücü ve dengeyi iyi kurmaları gerekiyor. Yani yasa yapayım, her şeyi kontrol altına alayım, istemsiz sonuçları ortadan kaldırayım, biraz daha muhafazakar yaklaşayım bu konuya derken de inovasyonu, ilerlemeyi ve yatırımcıları da baltalamadan, onları kaçırmadan bu işlerin yapılması lazım. Ve bunları da bence teknoloji gelişmeler, teknoloji birazcık da hayatımızın içine girdiğinde daha da önem kazanacak ve daha da dikkatli olmaya bizleri zorlayacak diye düşünüyorum. Sizler ne diyorsunuz bu konuda?
Evet, ben de hepsine katılıyorum dediklerinin. GDPR örneğinde gördük. Geçen hafta devreye girdi GDPR. Hepimiz büyük ihtimalle e-maillerimize spam olarak her şirketten e-mail gelmiştir diye.
Gizlilik politikamızı güncelliyoruz diye.
Evet, bu da ironik bir şey yani. Spamı engelleyelim derken şirketlerin spamına maruz kaldık GDPR yüzünden. Bu da bence ilginç bir nokta.
Trajikomik
oldu. Ben şeyi de görmek istiyorum. GDPR tamam, konsept olarak güzel bir fikir. Belki kullanıcıyı koruyan bir yasa. Ama gerçekten ne kadar etkili olacak? Mesela GDPR çerçevesinde şey diyebiliyorsunuz. Ben kişiselleştirilmemiş reklam istiyorum diye bir şey isteme hakkınız var. Ya da benim cookie'lerimi kayıt altına almayın diyebiliyorsunuz. Mesela ben çok merak ediyorum. Bir sene sonra baktığınızda kullanıcıların yüzde kaçı gerçekten bunları kullanmış? Değil mi? Ben açıkçası biraz kuşkulu bakıyorum bu GDPR ve regülasyon.
Yani kağıt üstünde mantıklı olsa da realitede ne kadar çalışacak? Pratikte, gerçek hayatta ne kadar çalışacak? Bu istatistikleri de yayınlamaları güzel olur aslında.
Bir de ben yani son kullanıcı olarak yani kişiselleştirme noktasına dönersek kişiselleştirilmiş bir reklam mı görmek isterim yoksa kişiselleştirilmemiş bir reklam mı görmek isterim? Yani ben açıkçası ilkini tercih ederim. Çünkü benim isteklerime, benim ilgime daha yönelik bir reklam olacak. Ki onun dışında böyle hiç alakanız olmayan bir reklamı görmekten bence daha iyidir evet. diye
i̇şte
düşünüyorum.
İşte orada da bence ince bir çizgi var. Dediğim evet. gibi o reklamı kişiselleştireyim diye senden topladığı veriyi başka amaçlara kullanıyor mu? Zaten bence esas onu denetlemek lazım.
Evet.
Benim aklıma başka bir konuyu getirdi. Aslında güzel bir örnek diye düşünüyorum. Bence hani Türkiye'den mükemmel bir örnek hatta. Hani kişisel verilerin tehlike altında olmadığı bir dönemde mesela Yemek Sepeti, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? İşte hani herkes işte bankalar ya da başka uygulamalar, başka ürünler doğum gününüzü kutlayıp kapatırken bu kişiselleştirme konusunu Yemek Sepeti özel videolar paylaşır. İşte özelleştirilmiş hani tabiri caizse terzi gibi dikilmiş hani mesajlar paylaşırlardı. Hani hala yapıyorlar. Beni en çok etkileyen ürünlerden bir tanesidir o yüzden mesela özellikle Türkiye için. Hani eminim şu an başka firmalar da geliştirmiştir kendini bu anlamda ama o yüzden buradan bir onlara tekrardan selam sevgi göndermek istedim. Sosyal açıdan kişiselleştirmeyi değerlendirdim.
Türkiye'de de benzer bir skandal olmuştu. Get Contact miydi ve benzeri uygulamalar. Kullanıcıların bilgisini toplayan uygulamalar aslında ne kadar güçlü bir şekilde insanların kandırılabileceğini de gösteriyor. Belki bir noktada da devletin kullanıcıyı koruması gerekiyor ama en önemli nokta dediğimiz gibi bu ara noktayı bulabilmek. Yani çok aşırı korumacı olmadan, inovasyonu engellemeden yapabilmek bence bunu.
Ama yani bizim hani insanımız da biraz maalesef ne denir dik burunlu mu diyeyim yani burnun dikine gitme meraklısı olduğu için ya işte bana bir şey olmaz deyip hani açıp bakıyor. Ya iki gün önce konuşulmuş konu yani hani o uygulamayı da yüklemeyiver yani senin telefon rehberinde adının ne olduğu ne kadar önemli yani hayatında neyi değiştiriyor.
Yani ülke olarak bence bunu biraz dijital ortamdaki güvenliğimizi biraz hafife aldığımızı düşünüyorum. En basitinden dediğim gibi hepimizin TC kimlik numaraları ortalarda geziyor zaten. Bence bunu devletten hani tepeden başlarsak bu konuyu ciddiye almaya o yavaş yavaş vatandaşa da yayılır. O yüzden birazcık da ben devlete burada iş düştüğünü düşünüyorum deyip bu konuyu da noktalayalım isterseniz. Evet 64 bit dinleyicilerimiz, bu bölümümüzün de sonuna geldik. MavenMaker 2017 yılı internet trendlerinin raporunun ilk bölümünü böylelikle sonlandıralım. Daha 200 slaydımız daha var. Onları da ilerleyen bölümlerde özetini sizlerle yapıp beraber yorumlayacağız. Bizi YouTube kanalımızdan, Apple Podcast'ten ve Anchor'dan takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.